Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 36. ayrım. Gerçi o kadar uzağa da gitmiyorduk. Kan Yağmuru bölümünde birebir aynı ağacın altına oturup bir tür piknik yapıyorduk. Orman yemeklerimizi yiyerek öğle saatine haber verecek yıldırımı bekliyorduk. Tıkırtı yavaş yavaş sona ererken Bihti'nin talebiyle Sayvan'a tırmandım. Yıldırım buradan ve bu parlak gün ışığında bile göz kamaştırıyordu. Uzaktaki ağacı tamamen kuşatıyor, sıcak, beyaz ve mavi bir renkle parlamasına ve çevresini kuşatan havanın elektrikle cızırdamasına neden oluyordu. Aşağı indim ve gördüklerimi Bihti'ye aktardım. Üslubum pek bilimsel olmasa da duydukları onu tatmin etmişe benziyordu. Uzun yoldan saat 10 kumsalına ulaştık. Kum, az önceki dalganın etkisiyle pürüzsüz, ıslak ve süpürülüp temizlenmiş durumdaydı. BT teliyle çalışmaya devam ederken öğleden sonrayı bizim için tatil ilan etti. Tel onun silahı olduğu ve hepimiz onun bilgisine riayet etme durumunda olduğumuz için okuldan erken salınmışız gibi tuhaf bir duyguya kapıldık. Önce ormanın gölgeli kıyısında sırayla şekerleme yaptık. Ancak akşamüstü herkes uyanık ve huzursuzdu. Bunun deniz mahsulü yemek için son şansımız olabileceğini düşünerek kendimize bir tür ziyafet hazırlamaya karar verdik. Finik'in rehberliğinde balık avlıyor, kabuklu deniz hayvanlarını topluyor, hatta dalıp istiridye çıkarıyorduk. Ben en çok bu son kısmı seviyordum. Nedeni istiridyeye bayılmam değildi. Zaten daha önce sadece bir kez Kapitol'de tatmıştım ama sümüksü yapısından haz etmemiştim. Fakat suyun dip kısmı, derinler o kadar güzeldi ki bambaşka bir dünya gibiydi. Su çok berraktı. Parlak renkli balık sürüleri ve tuhaf deniz çiçekleri kum zemini süslüyorlardı. Finik, Pita ve ben deniz mahsullerini ayıklayıp yemeği hazır hale getirirken Johan'la nöbet tutuyordu. Pita'nın bir istiridye kabuğunu açmasıyla bir kahkaha koy vermesi bir oldu. Hey, şuna bir bakın hele. Bezelye büyüklüğündeki parlak yüzeyli kusursuz inciyi havaya tuttu. Finik'e bakarak büyük bir ciddiyetle, biliyorsun, kömüre yeterli basınç uygularsanız inciye dönüşür, dedi. Finik, hayır dönüşmez, diye geçiştirdi. Ama ben, geçen sene henüz kimse bizi tanımazken dünyadan bir haber bir Effie Trinket'ın Kapitol'deki insanlara bizi bu şekilde takdim ettiğini hatırlayıp gülme krizine girdim. Sanki kömür bizim itibarlı varlığımızla inciye dönüştürülüyormuş gibiydi. Acıdan doğan güzellik. Pita inci tanesini suyla duruladı ve bana verdi. Senin için. İnciyi avucumda tutup güneş ışığında yanar döner yüzeyini inceledim. Evet, bunu saklayacağımı söyledim. Hayatımın son birkaç saatinde yanımdan ayırmayacaktım. Pita'dan son bir hediye. Kabul edebileceğim tek hediye. Belki de son anlarımda bana güç verebilirdi. Yumruğumu sımsıkı kapatırken teşekkürler dedim. Şu anda en güçlü rakibim olan ve kendi canı pahasına beni korumayı kafasına koyan kişinin mavi gözlerinin içine baktım. Ve kendi kendime planını alt etme sözü verdim. Gözlerindeki gülümseme kayboldu ve gözlerime sanki düşüncelerimi okuyabiliyormuş gibi derinliklerine kadar işleyen bir bakışla baktı. Finik'in yanı başımızda olmasına ve herkesin onu duyabildiğine aldırmadan madalyon işe yaramadı değil mi diye sordu. Katniss, yaradı dedim. Ama benim istediğim şekilde değil dedi bakışlarını kaçırarak ve o andan sonra istiridyelerden başka bir şeye bakmaz oldu. Tam yemeğe otururken beraberinde iki takviye malzemesiyle yeni bir paraşüt indi. Küçük bir kavanozun içinde baharatlı kırmızı bir sos ve üçüncü mıntıkadan yeni ekmekler. Finik doğal olarak derhal ekmekleri saymaya koyuldu. Yine 24 tane dedi. 32 ekmeğimiz vardı. Hepimiz 5'er tane alıyor, asla eşit olarak bölünemeyecek, tek kişinin yiyebileceği 7 taneyi sonraya bırakıyorduk. Tuzlu balık eti, leziz kabuklular, hatta istiridyeler bile sos sayesinde bir hayli lezzetli ve bir hayli iyileşmiş gibi geliyorlardı. Yemekleri bir lokma daha yiyecek halimiz kalmayana kadar tıkıştırdık. O zaman bile geriye bir şeyler kalıyordu. Dayanmayacaklarını bildiğimiz için kariyerler bizden sonra bulamasınlar diye kalıntıları denize attık. Kimse kabuklarla uğraşmadı. Nasıl olsa dalga hepsini temizledi. Şimdi artık beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Pita ve ben el ele tek kelime etmeden suyun kenarında oturduk. Dün gece büyük konuşmasını yaptı ama fikrimi değiştiremedi. Benim söyleyeceğim hiçbir şey de onun fikrini değiştiremezdi. İkna edici hediyeler verme zamanı çoktan geçti. Yine de ben de tıkaç ve merhemle birlikte paraşütün içinde bohçalayıp kemerime tutturduğum bir inci tanesi vardı. 12. mıntıkaya dönüş yolunu bulabileceğini umuyordum. Annem ve Prim beni gömmeden önce inci tanesini Pita'ya ulaştırmayı mutlaka akıl edeceklerdir. Marş başladı ama bu gece gökyüzüne yansıyacak bir yüz yoktu. Seyirciler iyice kana susayıp huzursuzlaşacaklardı. Gerçi oyun kurucuların yeni saldırılara gerek duymamalarına bakılırsa, BT'nin tuzağı yeterince umut vaat ediyor olmalıydı. Belki de onlar da tuzağın bir işe yarayıp yaramayacağını merak ediyorlardı. Finik ve benim 9'a yaklaştığına kanaat getirdiğimiz dakikalarda dört bir yanına deniz kabuklarının saçıldığı kamp yerimizden ayrılıp saat 12 kumsalına geçtik ve ay ışığında yıldırım ağacına doğru tırmanmaya başladık. Tıka basa dolu midelerimiz yüzünden sabahkine göre daha rahatsız ve nefes nefese bir tırmanış oldu. O son isteridye düzinesini mideye indirdiğim için pişman oldum. BT Finik'ten ona yardım etmesini rica etti. Biz diğerleri nöbete durduk. BT ağaca tutturmadan önce metrelerce teli bobinden açtı. Finik'ten telin ucunu kırık bir dala sıkıca tutturup yere bırakmasını istedi. Son ağacın iki tarafında durup bobini öne arkaya geçirerek ağacın gövdesini kat kat telle sardı. Bana önce biraz keyfi hareket ediyorlarmış gibi geliyordu ama biraz sonra ay ışığında BT'nin tarafında dolambaçlı bir labirente andıran bir desenin oluştuğunu fark ettim. Telin konumu herhangi bir fark yaratıyor mu? Yoksa bu sadece izleyicileri daha çok etkilemek için oynanan bir oyun mu merak ediyordum. İzleyicilerin çoğunun elektrik konusunda en çok benim kadar bilgi sahibi olduklarına bahse girebilirdim. Tam dalga sesleri başlarken ağaç gövdesindeki hummalı çalışma da tamamlandı. Dalganın saat 10 diliminin hangi noktasında patladığını çözebilmiş değildim. Herhalde önce dalga oluşuyor, sonra tepeden aşağı hücum ediyor ve sonrasında da her taraf sular altında kalıyordu. Gökyüzüne bakılırsa saat 10.30 olmalıydı. BT bu noktada planın geri kalan kısmını açıkladı. Ağaçların arasında seri biçimde ilerlerken Johanna ve benim bobini ormanın içinden aşağı doğru indirmemizi ve teli döşememizi istedi. Teli saat 12 kumsalına uzatmamız, metal bobinini ve geriye ne kaldıysa onu suyun içine iyice dibe battığından emin olacak şekilde yerleştirmemiz gerekti. Sonra da ormana doğru koşmamız. Hemen şimdi gidecek olursak güvenli bir noktaya tam zamanında çekilebilirdik. Pita hemen yanlarında gidip çevreyi kolaçan etmek istiyorum dedi. İnci sahnesinden sonra beni gözünün önünden uzaklaştırmaya çok daha isteksiz olduğunu biliyordum. Sen çok yavaşsın. Ayrıca sana bu uçta ihtiyacım olacak. Katniss çevreyi kolaçan eder, dedi BT. Bunu tartışacak zamanımız yok, üzgünüm. Kızların buraya sapasağlam dönmelerini istiyorsak hemen şimdi harekete geçmeleri gerek. Bobini Johanna'ya verdi. Bu plan Pita gibi benim de hoşuma gitmiyordu. Uzaktayken onu nasıl koruyabilirdim? Fakat BT haklıydı. Bacağı Pita'yı çok yavaşlatıyordu. Yokuş aşağı zamanında inmesi imkansızdı. Johanna ve ben grubun en hızlıları ve ormanda ne yaptığını en iyi bilenlerdik. Başka alternatif düşünemiyordum. Ayrıca burada Pita dışında güvendiğim biri varsa o da BT'dir. Pita'ya sorun yok dedim. Bobini bırakıp doğruca yukarı koşacağız. BT, yıldırım bölgesine değil diye hatırlattı. Saat 1-2 dilimindeki ağaca koşun. Zamanınızın tükendiğini hissederseniz bir dilim daha atlayın. Ama ben zararı değerlendirene kadar kumsala dönmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Pita'nın elini ellerimin arasına aldım. Endişelenme. Gece yarısı görüşeceğiz. Onu öptüm ve daha fazla itiraz etmesine fırsat bırakmadan Johanna'ya döndüm. Hazır mısın? Johanna omuz silkerek neden olmasın dedi. Takım olmamızdan en az benim kadar mutsuz olduğu her halinden belliydi. Ama hepimiz BT'nin tuzağına yakalanmış durumdaydık. Sen gözcülük et, ben bobini açayım. Sonra görev değişimi yaparız. Daha fazla konuşmadan yokuş aşağı koşmaya başladık. Aslına bakarsanız neredeyse hiç konuşmadığımız bile söylenebilirdi. Büyük bir uyum içinde ilerledik. Yarı yolda saatin 11'i geçtiğini haber veren çıtırtının başladığını duyduk. Johanna, acele etsek iyi olur, dedi. Şu yıldırım çarpmadan suyla aramdaki mesafeyi olabildiğince açmak istiyorum. Volt'un yanlış bir hesap yapmış olması ihtimaline karşılık. Bobini biraz da ben alayım dedim. Tel döşemek, gözcülük yapmaktan daha zor bir işti ve Johanna üzerine düşeni yaptı. Al diyerek bobini bana uzattı. İkimizin elleri de metal silindirin üstündeyken titreşimi hissettik. Birdenbire altın renkli incecik tel üst tarafa havalandı ve Arap saçı gibi karmaşık ilmiklerle bileklerimizin çevresini sardı. Koparılmış ucu yılan gibi kıvrılarak ayaklarımızın dibine kadar geliyordu. Olayın gidişatındaki bu beklenmedik değişikliği algılamamız sadece birkaç saniye aldı. Johanna ve ben birbirimize baktık ama hiçbir şey söylememize gerek yoktu. Birisi çok uzak sayılmayacak bir noktada teli kesti ve o birisi her kimse buraya ulaşması an meselesiydi. Ellerimi telden kurtarıp oklarından birinin kuş tüylü kısmına dokunduğum anda metal silindir kafamda patladı. Bundan sonra hatırladığım ilk şey sol şakağımda korkunç bir sancıyla asmaların arasında yatıyor olduğumdu. Gözlerimde bir sorun vardı. Gökyüzünde süzülen iki ayı bir araya getirip bire indirgemeye çalışırken görüşüm bulanıklaşıyordu, odaklanamıyordum. Nefes almakta zorluk çekiyordum ve Johanna'nın dizlerini göğsüme bastırarak beni yere çivilediğini fark ettim. Sol kolumun alt kısmında bir bıçak vardı. Elimi çekmeye çalıştım ama hala hareket etmekten acizdim. Johanna etime bir şey büyük olasılıkla bıçağının ucunu batırdı ve çevirdi. Müthiş acı veren sökülme hissinin ardından bileğimden aşağı bir sıcaklık akıp avucumu doldurdu. Johanna kolumu yere vurdu ve kanım yüzümün yarısını kapladı. "Olduğun yerde kal!" diye tısladı. Ağırlığı bedenimi terk ediyor ve yalnız kalıyordum. "Olduğun yerde kal mı?" diye düşündüm. "Ne, neler oluyor?" Bu tutarsız dünyayı dışarıda bırakmak için gözlerimi sımsıkı kapatıyor ve durumuma anlam vermeye çalışıyordum. Tek düşünebildiğim Res'in Johanna'yı kumsalda itekleyişi oldu. Olduğun yerde kal, tamam mı? Ama Res'e saldırmamıştı. Böyle değil. Ben de Res değildim zaten. Ben kaçık değildim. Olduğun yerde kal, tamam mı? Cümlesi zihnimde yankılanıp duruyordu. Ayak sesleri yaklaştı iki çift. Nerede olduklarını gizlemeye gerek duymayan ağır ayak sesleriydi. Brutus, ölüden farksız, haydi Enobaria diye seslendi. Ayak sesleri gecenin içinde uzaklaştı. Öyle miydim? Bu soruya cevap ararken bilincim gidip geliyordu. Gerçekten de ölüden farksız mıyım? Aksini iddia edecek durumda değildim. Aslında akılcı düşünebilmek için ciddi bir mücadele vermem gerekiyordu. Bildiğim şundan ibaretti. Johanna bana saldırdı. O metal silindiri kafama indirdi. Kolumu büyük ihtimalle damarlarıma ve arterlerime dönülmez zarar verecek şekilde kesti. O işini bitiremeden Brutus ve Enobaria çıka geldiler. İttifak sona erdi. Finnick ve Johanna bu gece bizi ele vermek için aralarında anlaşmış olmalıydılar. Bu sabah gitmemiz gerektiğini biliyordum. BT'nin hangi tarafta olduğundan haberim yoktu ama ben oyunu adil oynuyordum. Pita da öyle. Pita. Gözlerim panikle fal taşı gibi açıldı. Pita ağacın yanında şüpheden uzak ve savunmasız halde duruyordu. Belki de Finnick onu çoktan öldürmüştür. Hayır diye fısıldadım. Tel yakın mesafeden kariyerler tarafından kesildi. Finnick, Pita ve BT burada neler döndüğünü bilemezlerdi. Sadece neler olduğunu, telin neden gevşediğini ya da hatta neden geri fırladığını merak ediyorlardır. Bu tek başına öldürmek için bir işaret olamazdı, değil mi? Bizden ayrılmasının zamanı geldiğine, beni öldürmeye ve kariyerlerden kaçmaya ve Finnick'i mücadeleye olabildiğince çabuk dahil etmeye karar veren sadece Johanna'ydı. Bilmiyorum, bilmiyorum. Emin olduğum tek şey bir an önce Pita'nın yanına dönmem ve onu hayatta tutmam gerektiğiydi. Kalkıp oturmak ve bir ağaca tutunarak ayağım üstünde doğrulmak için irademi son kırıntısına kadar kullanmak zorunda kaldım. Orman ileri geri gidip geldiği için tutunacak bir şey bulabilmem büyük şanstı. Hazırlıksız bir anda iki büklüm eğildim ve deniz mahsulü ziyafetimin tamamını kustum, midemde zerre istiridye kalıntısı kalmayana kadar öğürdüm. Tir tir titreyerek kanter içinde fiziksel durumumu değerlendirdim. Yaralı kolumu havaya kaldırdığım anda yüzüm kan içinde kaldı ve dünyam bir kez daha yerinden oynadı. Gözlerimi sımsıkı kapattım ve her şey biraz durulana kadar ağaca tutundum. Sonra temkinli adımlarla yakındaki bir ağaca geçtim, biraz yosun koparıp yarayı daha fazla incelemeden kolumu sıkıca sardım. Böylesi daha iyiydi. Yarayı görmemem kesinlikle çok daha iyiydi. Sonra elimi başımdaki yaraya uzattım. Büyük bir şişkinlik vardı ama çok fazla kanamıyordu. İçten zarar gördüm kesindi ama en azından kan kaybından ölmeme neden olacak bir tehlike yoktu. Ellerimi yosuna kuruladım ve yaralı sol kolumla yayımı kavradım. Bir okun gediğini yaya yerleştirdim. Ayaklarımı yokuş yukarı hareket etmeye zorladım. Pita. Ölmeden önceki son arzum, sözüm. Onu buradan sağ salim çıkarmak. Top sesi duymadığımı, bu yüzden ölmüş olamayacağını fark edince kalbim biraz olsun hafifledi. Belki de Johanna niyetini açıkça ortaya koyması halinde Finnick'in onun yanında yer alacağını düşünerek tek başına harekete geçmişti. İkisinin arasında neler geçtiğini tahmin etmek güçtü. BT'nin tuzağı için işbirliği kurmayı kabul etmeden önce Johanna'ya nasıl baktığını düşünüyordum. İkisinin arasında uzun yıllardır süregelen bir dostluktan kaynaklanan derin bir ittifak ve kim bilir daha neler vardı. Bu yüzden eğer Johanna bana sırt çevirdiyse Finnick'e de güvenmemeliydim. Bu sonuca birinin yokuş aşağı bana doğru koştuğunu duymamdan bir saniye önce vardım. Ne Pita ne de BT bu kadar hızlı hareket edemezdi. Son anda ve tam zamanında asma yapraklarının oluşturduğu bir perdenin arkasına gizlendim. Finnick'in merhemle koyulaşmış bedeni, zemini kaplayan bitkilerin arasından bir geyik gibi sekerek son hızla yanımdan geçti. Kısa sürede saldırıya uğradığım noktaya ulaştı. Johanna Katniss diye seslendi. O, Johanna ve kariyerlerin gittikleri yönde gözden kaybolurken ben olduğum yerde bekledim. Dünyamı bir girdaba dönüştüremeyecek bir hızla ama olabildiğince çabuk ilerledim. Kalbim hızla atarken başım zonkluyordu. Büyük ihtimalle kan kokusuyla heyecanlanan böcekler tıkırtılarını gittikçe artırıyordu ve nihayet kulaklarımı dolduran sürekli bir uğultuya dönüştürüyorlardı. Hayır, durun. Belki de kulaklarım çarpmanın etkisiyle çınlıyordu. Böcekler çenelerini kapatana kadar gerçeği ayırt etmem imkansızdı. Fakat böcekler susunca bu defa şimşekler başlayacaktı. Daha hızlı hareket etmeliydim, Pita'ya ulaşmalıydım. Top sesiyle dona kaldım, birisi öldü. Herkes silahları kuşanmış ve korkmuş halde ortalıkta koştururken ölen herhangi biri olabilirdi. Fakat inanıyorum ki ölen her kimse ölümü hepimiz için bir meydan savaşının tetiğini çekmiş olacaktı. İnsanlar önce öldürüp bunu neden yaptıklarını daha sonra düşüneceklerdi. Bacaklarımı koşmaya zorladım.
36. ayrımın sonu. Sayfa 391. Devamı 37. ayrımda.